Malaki 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Edomlular biz ezildik ama yıkıntıları yeniden kuracağız deseler de her şeye egemen Rab şu karşılığı verecek. Onlar kurabilirler ama ben yıkacağım. Ülkeleri kötülük ülkesi, kendileri de Rabbin her zaman lanetlediği halk olarak tanınacak. Bunu gözlerinizle görünce Rab İsrail sınırının ötesinde de büyüktür diyeceksiniz diyor. Tanrı'nın onlara söylediği şey şu, Esav ve Yakup'tan gelen bu uluslara yaptıklarım ve davranışlarım, Yakup'u sevdiğimi ve Esav'dan nefret ettiğimi gösteriyor. Tanrı Edom'u yargıladıktan sonra Edom bir daha ayağa kalkamadı. En son ne zaman bir Edomlu gördünüz? Bugünlerde ortalıklarda yoklar. Modaları yıllar önce geçti. Tanrı Edom'u yargıladı ve bu davranışı hem sevgiye hem de nefrete benzer. Ve Tanrı İsrail'e sizi sevdiğimi gösterdim diyor. Başlangıçta bu sözleri söylememişti çünkü bu sözlerin kanıtlanması için beklemesi gerekti. Bu da Tanrı'nın seçiminin kaprise veya keyfe bağlı olmadığını gösterir. Tanrı böyle seçimler yapmaz. Bunu destekleyecek bir şey olmalıdır. Tanrı'nın halkıyla gerçek bir ilişkisi vardır. Tanrı bu ulusun babasıydı. Onların Rabbi, Tanrısı ve ayrıca da yargıcıydı. Ve onları en sert şekilde yargıladı. Hatta ileride İsrail'i Edom'u yargıladığından daha sert bir şekilde yargılayacaktır. Ama bu Mesih'i reddettikleri için olacaktır. Günümüzde Tanrı sevgidir lafı bolca kullanılır. Tanrı'nın sevgi olduğunu söylemek soyuttur. Tanrı İsrail'e kendisinin sevgi olduğunu söylemez. Sizi sevdim ve bunu gösterdim der. Tanrı insanlığa onları sevdiğini uzun bir süre söylemedi. Ama bunu söylemeden çok uzun bir süre önce kanıtladı. Tanrı bunu başlangıçtan beri göstermektedir. Adem ve Havva'nın hayatında İbrahim çağırdığı zamanlardan şimdiye kadar Tanrı bunu göstermektedir. Kahinler kutsal şeylere saygısızlık yüzünden azarlanacaklardır. Malaki 1. bölüm 6. ayet, her şeye egemen Rab, adını küçümseyensiz kahinlere, oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir diyor. Eğer ben babaysam, hani bana saygınız? Eğer efendiysem, hani benden korkunuz? Oysa siz adını nasıl küçümsedik diye soruyorsunuz der. Musa ve Davut hakkında bile söylenen en iyi şey, Yahve'nin hizmetçileri olduklarıydı. İkisi de Tanrı'nın hizmetçileriydi ama Tanrı tüm ulusun oğlu olduğunu söyler burada. Burada onlara ulusla böyle bir ilişkisi olduğunu hatırlatmaktadır. Efendiysem hani benden korkunuz diyor. Oysa siz adını nasıl küçümsedik diye soruyorsunuz. Tanrı'nın kendileri hakkında bunları söylemesine çok alınmışlardı. Bizler harika çocuklarız. Tapınağa gidiyoruz. Bütün törenleri, ayinleri yerine getiriyoruz ve çok sadığız. Gerçekten de İsrail ulusunun sütunlarıyız diyorlardı. Ve sen bize adını küçümsediğimizi mi ima ediyorsun? Senin adını nasıl küçümsüyoruz diye soruyorlardı. Tabii ki anne ve babalarına saygı gösteren çocuklar bulmak için çok öncelere medeniyetin olmadığı zamanlara gitmeniz gerek. Modern ve uygar yöntem anne ve babaya saygıyı pek desteklemiyor ama o zamanlarda saygı gösteriyorlardı. Bu yüzden de Tanrı bunu örnek olarak kullanır. Oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir ama siz bana saygı göstermiyorsunuz der. Bu onların içinde yer etmeliydi ama etmedi. Çünkü etraflarında sert bir kabuk vardı. Çok kibirli, kendilerini beğenmiş, kendi kendine yeten insanlar olduklarını düşünüyorlardı. Bu sadece günümüzdeki gençlerin değil, bütün insanların bir portresidir. Biz genç insanları söz dinlememekle suçluyoruz ama yaşlı olanlar da söz dinlemiyor. Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri çoğu zaman ortada. Tanrı İsrail'e adımı küçümsüyorsunuz der ve onlar incinmiş görünürler. Dindar performansları çok etkileyiciydi. Eminim ki çoğumuz bunlar kesinlikle çok canlı bir grup ve kesinlikle Tanrı'ya tapınıyorlar derdik ama doğrusunu söylemek gerekirse Tanrı'dan çok uzaktılar. Yüreklerinin derinliklerinde Tanrı'nın adını küçümsüyorlardı. Malaki 1. bölüm 7. ayette hem sunağıma murdar yiyecek getiriyor hem de yiyeceği nasıl murdar ettik diye soruyorsunuz der. Tapınağa o kadar düzenli bir şekilde gittikleri halde Tanrı'nın adını nasıl küçümseyebiliyorlardı? Tanrı onlara açıklamaya başlar. Sunağıma murdar yiyecek ekmek getiriyorsunuz der. Ekmek sözcüğünün sunakta sunulan kurbanı ima ettiğini açıklamamız gerekir. Bizim adaklık et diyeceğimiz şeydir yani kurbanlık hayvan. Tanrı 8. ayette aslında bundan bahsettiğini açıklığa kavuşturacaktır. Tanrı sunuların murdar olduğunu söyler ama onlar bunu kabul etmezler. Tanrı'nın neden bahsettiğini bilmiyormuş gibi davranırlar. Sonra Tanrı onlara diyor ki, Rabbin sofrası küçümsenir demenizle bunu yapıyorsunuz. Küçümsenir olduğunu söylediler ve davranışlarıyla ve yaşamlarıyla bu sofrayı küçük gördüler. Tanrı bu insanlara topraklarına geri dönen ve yuvalarına yerleşen geri kalan Yahudilere hitap eder. Şu anda çok mutlu bir şekilde kendi ülkelerindedirler. yurtlarına döneli 100 yıldan fazla zaman geçti. Tutsaklıkları artık unutulmaya başladı ve zengince yaşıyorlardı. Ancak Tanrı'dan uzaktılar. Tanrı onlara bir şeyler söylediğinde ona cevap vererek küstah bir davranış içerisinde giriyorlardı. Belki şimdi beni dinlemeye istemeyeceksiniz. Çünkü Rabbin şimdi söyleyecekleri o kadar acı ki sizi de rahatsız edecek. Malaki 1. bölüm 8. ayette kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım. Senden hoşnut kalır mı? Ya da seni kabul eder mi? Böyle diyor her şeye egemen Rab. Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi diye Tanrı sorar. Burada adaklık hayvanlardan bahsedildiği çok açıktır. Tanrı İsrail'e en baştan herhangi bir şekilde sakat veya kirletilmiş olan hiçbir şeyin kendisine sunulmaması gerektiğini açık bir şekilde belirtmişti. Tanrı için fedakarca vermiyorsunuz dedi. Tanrı'nın kendilerine verdiği talimatlara bakın, çok daha iyi bunu anlayacaksınız. Leviler 22. bölüm 20 ila 23. ayetler arasında şöyle der. Kusurlu olanı sunmayacaksınız çünkü kabul edilmeyecektir. Kim gönülden verilen bir sunuyu ya da dilek adağını yerine getirmek için Rabbe esenlik kurbanı olarak sığır veya davar sunmak isterse kabul edilmesi için hayvan kusursuz olmalı. Hiçbir eksiği bulunmamalı. Kör, sakat, yaralı, irinli, kabuklu ya da uyuz bir hayvanı Rabbe sunmayacaksınız. Yakılan sunu olarak sunak üzerinde Rabbe böyle bir hayvan sunmayacaksınız. Organlarından biri aşırı büyümüş ya da yeterince gelişmemiş bir sığırı veya davarı dilek adağı olarak sunabilirsiniz. Ama gönülden verilen bir sunu olarak kabul edilmezler. Tanrı onlara sundukları kurbanın dünyanın günahını ortadan kaldıran kusursuz Tanrı kuzusu olan İsa Mesih'in bir modeli olduğunu söylemeye çalışır. Kusurlu olan her sunu Rab İsa Mesih'e bir hakarettir. Tanrı bu buyruğu Levililerde de anlamamış olabilirler diye yasanın tekrarı 15. bölüm 21. ayette tekrar verir. Bir hayvanın özürü varsa, topal ya da körse, herhangi bir ciddi sakatlığı varsa onu Tanrınız Rab'be kurban etmeyin der. Bizler günümüzde İsrail'de o zaman yapılanlara benzer ne yapıyoruz? Elçi Paulus'un son zamanlarda yaşayacak insanları 2. Timoteus 3. bölümde Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar diye tanımlamıştı. İnsanlar dindar gibi görünebilir. Günümüzde yaşayan sözde Hristiyanların birçoğu gösterişli bir dindarlığı da sergiler. Elçi Paulus onlardan Tanrı yolundaymış gibi görünür diye bahseder. Tanrı'nın buradaki azarlamasını kendimiz için bir tehlike sinyali ve kırmızı bir ışık olarak algılamalıyız. Bu kiliseye giden insanlar için bir mesajdır. Vaizi dinlerler, dinlerine çok bağlıdırlar, çok muhafazakarlardır ve amin derler. Din dilini iyi bilirler ve kullanırlar. Birçok dindar söz edebilirler. Tatsız bir ahlakla tatmin olmuş durumdadırlar. Gerçeğin bir biçimini veya dışsal şeyleri yerine getirebilirler. Ama size şunu söyleyeyim ki tapınmaya bu şekilde yaklaşarak Tanrı küçümsenebilir. Siz ama ben Tanrı'ya hiçbir zaman hasta bir inek getirip onu sunmadım diye itiraz edebilirsiniz. Tanrı'nın ayetimizde ne söylediğine bir bakalım. Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım. Senden hoşnut kalır mı ya da seni kabul eder mi? Böyle diyor her şeye egemen Rab. Yani vergilerinizi o hasta inekle ödemeye çalışın bakalım. Size bir soru sorayım. Tanrı'ya verdiğinizden daha fazla vergi veriyor musunuz? Rab'be verdiğinizden daha çok vergi veriyorsanız utanabilirsiniz. Ben şuna inanıyorum ki sıradan bir kilisede sunu toplanırken şehrin pis yerlerinde ayaşların olduğu yerde olduğundan çok daha fazla saygısızlık ve küfür gerçekleşebilir. Neden mi? Çünkü günümüzde ibadethanelerde çok fazla ikiyüzlülük ve dinsel gösteriş var. Eminim ki 2000 yıl önce İsrail'de yaşayan bir kişi sunu kutusunun önünde oturup insanların nasıl sunu verdiklerini seyrederken bazıları ne verdiğimi seyretmeye ne hakkım var diye düşünmüşlerdir. Bunu seyreden kişi Rab İsa Mesih'tir ve bana öyle geliyor ki pazar günleri siz ondalıklarınızı verirken de omzunuzun üstünden size bakıyordur. Dışarıda güzel bir yemek yediğinizde verdiğiniz kadar parayı sunuya veriyor musunuz? Tanrı'nın işine gösteriş yapmak için yaptığınız işlere verdiğiniz kadar veriyor musunuz? Dostlarım, yaşlı ve hasta inek bugün hala kiliselere götürülmektedir. Bu İsrail'in kullandığı bir yöntemdi ve inanın Tanrı bunu yanlarına bırakmayacaktır. Tanrı bu sözleri ince bir alayla söyler. Tanrı aynı zamanda çok açık bir şekilde kendisine hasta bir inek getiremeyeceğimizi de söyler. Vergilerimizi hasta bir inekle veremezsiniz. Bugün vergi vermem gerekir diye itiraz edebilirsiniz. Tabii ki vermeniz lazım. Ama aynı şekilde Rab'be de vermelisiniz. Bunu yüreğinizdeki sevgiden ötürü yapmanız gerekir. Rab İsa beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz dedi. Bugün ondalık yasası altında olduğumuzu düşünmüyorum. Yine de Musa'nın yasası altında birden fazla ondalık olması ilginçtir. Biz iki ondalık olduğunu biliyoruz ve birçok insan da üç tane olduğunu düşünüyor. Bu da o insanların kazandıklarının %30'unu Tanrı'ya verdikleri anlamına gelir. Malaki'nin zamanlarındaki İsrailliler çok akıllıca davranıyordu. Bir inek hastalandığında ya da bir koyun bacağını kırdığında yarasının üstünü örtüp hemen tapınağa Tanrı'ya kurban etmeye götürürlerdi. Tanrı böyle bir kurbanı kabul etmeyeceğini söyler. Günümüzde sunulan sunuların kaçının Tanrı tarafından gerçekten kabul edildiğini merak ediyorum. Bizlere Tanrı'ya yaptığımız herhangi bir sununun eski antlaşmadaki kahinlerin yaptığı sunu gibi olduğu söyleniyor. Günümüzde inananlar Tanrı'nın önünde kahinlerdir. Ve lütufla vermemiz gerekir ama lütufla vermek verebileceğimizin en azını vermek anlamına gelmez. Maalesef her pazar kilisede kutsal şeylere saygısızlığa tanık olduğumuza inanıyorum. Dostlarım, kiliseye girip sunu kutusuna armağanın üzerinde kan ya da fedakarlık olmadan bir şey koymak saygısızlıktır. Doğrusunu isterseniz bazen vermenin yanlış olduğuna da inanıyorum. Birçok kişi bir futbol maçına gitmek için bir sürü para veriyor. Tanrı eğer böyle bir şey için o kadar para verip sonra benim evime gelip sunu olarak birkaç kuruş veriyorsan ve benim için bir şey yaptığını düşünüyorsan yanılıyorsun der ve Tanrı burada çok ağır bir şekilde konuşur. Malaki 1. bölüm 9. ayette şimdi bize lütfetmesi için Tanrı'ya yalvarın. Siz böyle sunular sunarken hiç sizi kabul eder mi? Böyle diyor her şeye egemen Rab diye yazar. Bu insanların dışsal olarak vermeye devam edip de yüreklerinin Tanrı'yla doğru bir konumda olmadığının bilincine varmamaları mümkün müdür? Yürekleri kirlenmiş olduğu için sunuları da kirlenmiştir. Malaki 1. bölüm 10. ayette ne olurdu sunağımda boşuna ateş yakmayasınız diye aranızda tapınağın kapılarını kapatan biri olsaydı. Ben sizden hoşnut değilim diyor her şeye egemen Rab. Getireceğiniz sunuları da kabul etmeyecek. Tanrı yerine getirdiğiniz bütün bu ritüellerin, dinsel ayinlerin bir anlamı yok. Bütün bunlar bir hiç, hiçbir yararı yok der. Ama yine de yollarına bu halk devam ediyordu. Malaki 1. bölüm 11. ayette doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak. Her yerde adıma buhur yakılacak. Temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak diyor her şeye egemen Rab der. İsrail, Rab'be tapınma şekliyle Tanrı'nın adını kötüye çıkartıyordu. Tanrı'ya Süleyman'ın zamanında Saba kraliçesinin gördükleri karşısında çok etkilendiği günlerdeki gibi hizmet etmiyorlardı. Bu zamanda inanmayanlar etkilenmiyordu çünkü İsraillerin yaptıkları sadece resmiyetten ibaretti. Tanrı, Yahudi olmayanlar arasında adının büyük olacağı günün geleceğini söyler. Eğer bunun bugün gerçekleştiğini düşünüyorsanız yanılırsınız. Bu bugün değil, milenyumda Rab'bin kuracağı bin yıllık egemenlikte gerçekleşecektir. Günümüzde Tanrı'nın adı ulusların arasında yüceltilmiyor. Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak diyor. Buhur duayı simgeler. O temiz sunu ise Mesih'tir. Çünkü ulusların arasında büyük olacak diyor adım her şeye egemen Rab. Tanrı'nın İsrail'i seçmesinin nedeni diğer uluslara tanıklık etmeleriydi. Malaki 1. bölüm 12. ayette Rabbin sofrası murdardır. Yemeği de küçümsenir diyerek adımı bayağılaştırıyorsunuz der. Yahudi olmayanlar yürekleri murdar olan, ibadetleri aşağılık olan, Tanrı'nın halkının davranışları yüzünden Tanrı'nın ismine saygı duymuyorlardı. Malaki 1. bölüm 13. ayette üstelik ne yorucu diyerek bana burun kıvırıyorsunuz. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Kurban olarak çalıntıyı, topalı, hastayı getirdiğinizde elinizden kabul mü edeyim diye soruyor Rab. Kiliseye gitmek, bütün bu şeyleri yapmak bizi yoruyor. Ne kadar yorucu diyoruz. Dostlarım, yaptığınızı yürekten, candan yapmıyorsanız yorucu olacaktır. Türkiye'de insanların yoğun olduğu, kalabalık olduğu yerlerde insanları seyretmeyi severim. Aslında gördüklerime bir bakıma da üzülüyorum. Çünkü genelde herkesin yüzünde bir mutsuzluk, hoşnutsuzluk görünüyor. Oraya buraya koşuşturanların yüzlerinde bir telaş var. Sanki yaptıkları her şeyi zorla ve bir bıkkınlık içerisinde yapıyorlar. Kiliseye gitmek de birçok insan için böyle. Bu yüzden birçok defa insanların kilisemizle ilgilenmeleri için ne yapabiliriz sorusunu duyuyoruz. Bunun konuşulduğunu bilmiyorum, siz de duydunuz mu? Ya da insanların pazar geceleri kiliseye gelmesi için ne yapılabilir? Birisi bir yemek verelim, bir ziyafet verelim ya da farklı bir tapınma yapalım Sıkıcı İncil sohbetlerinin yerine biraz özel müzik çalalım ve eğlendirici bir program yapalım. Bir çeşit gösteri yapabiliriz diye önerebilir. Dostlarım, insanlar Tanrı'nın kendilerine sıkıcı gelmeye başladığını söylediğinde sorun nerededir? İnsanlar en başta niye bir tapınma düzeni geliştirdiler? Neden cübbeler giyip, şarkılar söyleyip, tütsü yakarak tapınmaya çalışıyorlar? Ruhsal tapınmadan sıkıldılar mı? Sorun budur. Bedenlerini ilgilendirecek bir şeye ihtiyaçları var. Birisi ben düzenli tapınmayı severim diyebilir. Ben de severim ama düzen sevmede bir tehlike vardır ve ayinsel toplantıları sevmek de tehlikelidir. Çok değerli bir kutsal kitap öğretmeni ve yorumcusu olan Profesör Janzen ara sıra doğudaki ülkelere gidip orada Tanrı sözünü öğretirken insanların saatlerce ayakta dersleri dinlediklerini hem de pür dikkat dinlediklerini söylerdi. Ama bizler burada sadece haftada bir gün rahat sandalyemizde ya da sıralarda doğru dürüst bir saat bile Tanrı sözünü dikkatle dinlemiyoruz. Ama insanlar sıcak güneşin altında 1,5 saat kuru sandalyeler üzerinde oturup bir maçı seyrediyorlar. Hem de büyük bir dikkat ve heyecanla. Bir futbol maçını seyretmek için soğuk havada oturan insanlar var. Ya da 3 saat boyunca opera dinlemek için veya 2 saat bir film seyretmek için, hatta Hamlet'i seyretmek için 4 saat oturanlar var. Bunlara bir diyeceğim yok. Ama acaba inanlar olarak Tanrı sözünü de aynı dikkatle ve heyecanla dinliyor muyuz? Dostlarım, pastörünüz 1 saat boyunca konuşunca sıkılıyor musunuz? Ben uzun konuşan bir vaizim. 1 saat boyunca vaaz verebilirim. Ve bundan kim rahatsız olur dersiniz? Sıradan kişiler değil, birçok kişi çok uzun olmadığını düşündüklerini söylerler bana. Şikayet edenler, önderlerden, ruhani lider dediğimiz ya da eski imanlı diye adlandırdığımız insanlardan çıkar. Biz resmiyeti ve biçimselliği seviyoruz. Kiliseye gidiyoruz, ayağa kalkıyoruz, oturuyoruz, şükran ilahisini yüksek sesle söylüyoruz ama kalplerimiz gerçekten nerede? Bunları Tanrı'yı sevdiğimiz için mi yapıyoruz? Ona tapınmayı arzuluyor muyuz? Bütün dua benim olsaydı yine de verilecek çok ufak bir armağan olurdu diyen ilahiler söylüyoruz. Bu verilecek çok ufak bir armağan mı? Kesinlikle öyle. Peki o zaman sunu kutusuna neden sadece birkaç kuruş atıyorsunuz? Bütün doğa diyarı Tanrı'ya verilemeyecek kadar ufak bir armağansa, o zaman bugünlerde pek bir değeri olmayan o birkaç kuruşa ne diyeceğiz? Kilise işini yaparken yorulmak kolaydır. Tanrı adamı olan Moody bir gün evine gelmişti. Çok yorgun olduğu halde dinlenmeden başka bir toplantıya gitmesi gerekiyordu. Yorgun olduğu için ailesi toplantıyı iptal etmesi için yalvardı ama o, işi yaparken yoruluyorum ama işi yapmaktan hiç yorulmuyorum dedi. Malaki 1. bölüm 14. ayette sürüsünden adadığı erkek hayvan yerine Rabbe kusurlu hayvan kurban eden aldatıcıya lanet olsun. Çünkü ben büyük bir kralım diyor her şeye egemen Rab ve uluslar adımdan korku duyacak diye ekliyor bu ayette. Çünkü ben büyük bir kralım diyor Tanrı ve uluslar adımdan korku duyacak. Bir gün Tanrı'nın adına saygı gösterilecektir ancak bugün o saygıyı pek görmüyoruz. Tanrı'nın adını kötüye çıkartan şeylerden biri burada yapılan Tanrı hizmeti ve onu burada temsil eden inananlardır. Onların kurtuluşlarını sorgulamam ama korkarım bazılarının kurtuluşunun sorgulanması gerekiyor. Tanrı'nın hiçbir zaman gerçek bir inanlıya ikiyüzlü demediğini bilmiyorum hiç fark ettiniz mi? Ama Rab İsa kendi zamanındaki dinsel ferisilerden bahsederken çok sert sözler söyledi. Rab İsa bu kişiler için ikiyüzlü kişiler terimini kullandı. Ve Malaki'nin zamanındaki insanlar da böyleydi. Dini sadece biçimsel olarak yerine getiriyorlardı. Bunu bir de şöyle sorayım. Dini ayinleriniz var mı? Yoksa Mesih'e mi sahipsiniz? Samimi misiniz yoksa sadece biçimsel olarak mı tapınıyorsunuz? Hristiyanlığı istediğiniz zaman giyinebileceğiniz, istediğiniz zaman çıkartabileceğiniz bir elbise gibi yanınızda mı taşıyorsunuz? İsrail'in yaptığı ilk şey o yaşlı ve hasta inekleri kurban olarak adamalarıydı. Şimdi de bunlar çok sıkıcı. Bütün bu uzun törenler çok sıkıcı. Katıldığım çalışmalar, kutsal kitap çalışmaları kesinlikle çok sıkıcı diyorsunuz belki de. Günümüzde oldukça çok din var ama yeterince Hristiyan yok. Birçok kişi sadece kiliseye gitme oyununu oynuyor. Ben çocukken dükkancılık oynardım. Ben tenekeleri kumla doldurup mahalledeki diğer çocuklara satardım. Kendi dükkanımı işletiyordum. Bundan bir kazanç sağlamadım ama yine de benim için zevkliydi. Günümüzde kilisecilik oynayan birçok yetişkin var. Rabbin hizmetinde bir numaralı günah tembelliktir. Evet, bu doğru. Günümüzde Tanrı'nın sözünün birçok açıklayıcısı olmamasının nedeni bunu yapmak için çok çalışmaları gerekmesidir. Bir vaizin hafta içerisinde çok meşgul olması kolay. Eğer pastörünüz hafta içinde İncil'i çalışmak istiyorsa ve siz onun zamanını çalıyorsanız kendinizden utanmalısınız. Kutsal kitabı açıklayan bir üyesi olan kiliseler o kişinin çalışmasına izin vermelidir. Bu zamana ihtiyaç var ve kutsal kitabı açıklayacaksa bu zamana da ihtiyacı olacaktır. Tembel olup Tanrı sözünü öğretmeyi bekleyemez. Tembellik büyük bir günahtır ve Tanrı'nın bunu görmezlikten geldiğini de düşünüyorum. Dostlarım, kutsal ruh şimdiye kadar tembel bir vaize bir şey öğretmemiştir. Sadece çalışarak, inceleyerek sonuna kadar gitmek isteyenlere kutsal ruh öğretir. Ruhsal tapınma İsrailleri sıktı çünkü Tanrı'nın sözünü sevmiyorlardı. Tanrı sözünü sevmemiz gerekir. Bu kutsal kitabın diğer bütün kitaplardan farklı oluşunun da bir yönünü oluşturur. Diğer bütün kitapları sevmek için önce onu okumanız ve anlamanız gerekir. Ama Tanrı sözünü anlamadan önce onu sevmelisiniz. Tanrı'nın ruhu tembel insanlara öğretmez. Rabbin hizmetindeki ikinci büyük günah ise aşırı hırstır. Bu kendini değişik şekillerde gösterebilir. Bir açgözlülük, ünlü olma isteği, büyük bir vaiz olma isteği ve büyük bir kalabalığa vaaz verme isteği şeklinde kendisini gösterebilir. Bugünümüzde Rabbin hizmetindeki büyük bir günahtır. Kalabalıklara hitap etme isteğiyle şu günlerde kendisini çok net bir şekilde gösteriyor. Rabbin hizmetindeki üçüncü büyük günahsa ağır ve sıkıcı olmak, usandırıcı ve yorucu olmaktır. Böyle bir şey olmasının sebebi tabii ki kişinin kutsal kitabı yeterince çalışmaması ve incelememesidir. Kişinin karizması olması gerekmez. Birçok kişinin karizmatik özellikleri yok ama ilgisiz, çok sıkıcı, renksiz ve cansız olmak için bir mazeret yoktur. Bizlerin Tanrı sözünü bildirmek için neden çok iyi hazırlanması gerekir? Hazırlanmadan kürsüye çıkan her vaiz Rabbin adını küçümser ve insanlara kutsal kitap ne kadar da sıkıcı ve kiliseye gitmek usandırıcı mesajını verir. Ve bu insanlar gelecek pazar daha ilginç bir şey yapacağım düşüncesine kapılırlar. Sıkıcı bir vaiz olmak Rabbin hizmetindeki büyük günahlardan birisidir. 14. ayet sürüsünden adadığı erkek hayvan yerine Rab'be kusurlu hayvan kurban eden aldatıcıya lanet olsun der. İnsanlar bir şey daha yapmaktadır. Tanrı'ya bir şey yapacakları hakkında söz verirler. Ama bu sözleri tutmazlar. Hem Leviller hem de Süleyman'ın özdeyişleri bize Tanrı'ya gerçekten kastetmediğimiz şeyleri söylemeyin der. Yani Tanrı'ya yapmayacağımız konularda söz vermeyelim. Tanrı'ya bir şey yapacağınıza dair söz verdiyseniz onu yerine getirmeniz gerekir. Çünkü Tanrı bu konuda ciddidir. Tanrı sizden kendisine bir söz vermenizi istemez. Böyle bir şey sizin isteğinize bağlıdır ama bir söz verirseniz onu kesinlikle yerine getirin. İsrail'de insanlar bu yıl hasat çok iyi olacağı benziyor. Bu yıl Rab'be sadece ondalığımı değil ayrıca daha da fazlasını vereceğim şeklinde büyük adaklarda bulunurlardı. Ama sonra hasat bol olunca bunları kendilerine saklamayı tercih ederlerdi. Rab'be bir şey vermemeye karar verdiler. Bunun yerine ona bozuk, sakat ve hasta olanları sunmaya kalktılar. Ve bunu yaptılar.